Ayrım 6.
Bütün bunları açıklayınca duygulanan kız kardeşinin gözünden yaşlar boşanacak, Gregor da kız kardeşinin omuzlarının hizasına kadar doğrulup kalkarak onun bir mağazada çalışmaya başlayalı beri eşarp ya da yakalık takmadığı boynuna bir öpücük konduracaktı. Kiracı baylardan orta boylusu Bay Samsa diye seslendi babasına ve bundan başka bir söz söylemeyi gereksiz bularak yalnızca işaret parmağıyla ileriden ağır ağır yaklaşan Gregor'u gösterdi. Keman sesi sustu birden. Baylardan orta boylusu ilkin başını sallayarak arkadaşlarına gülümsedi. Sonra yeniden Gregor'a baktı. Babası Gregor'u odadan çıkarmayı bırakıp ilkin kiracı bayları yatıştırmayı zorunlu görmüştü. Oysa baylar hiç de sinirlenmiş değildi. Ve Gregor kendilerini çalan kemandan daha çok eğlendirmişti adeta. Babası baylara doğru siirtmiş, kollarını açarak onları odalarından içeri sokmaya, bir yandan da vücudunu siper ederek Gregor'u onların gözünden saklamaya çalışıyordu. Ne var ki baylar bunun üzerine gerçekten biraz kızar gibi oldular. Babasının davranışına mı yoksa Gregor gibi bir oda komşuları bulunduğunu şimdiye dek fark etmeyip şimdi ansızın anladıklarını mı içerledikleri belli değildi. Babasından bir açıklama bekleyerek onlar da ellerini ve kollarını oynattılar. Tedirgin ve telaşla sakallarını çekiştirdiler. Ancak yavaş yavaş uzaklaşıp odalarına girdiler. Bu arada kız kardeşi ansızın keman çalmasına ara vermenin kendisini içine sürüklediği yitikliği yenmiş, gevşecik sarkan ellerinde bir süre kemanla yayı tuttuktan ve hala çalışıyormuş gibi notalara baktıktan sonra birden kendini toparlamış, kemanı güçlükle soluyan ve hızlı hızlı çalışan ciğerlerle hala sandalyesinde oturan annesinin kucağına bırakmış, babasının sıkıştırması karşısında bayların şimdi daha bir çabuk yaklaştıkları bitişik odaya seyirtmişti. Kız kardeşinin becerikli ellerinin altında yastık ve yorganların nasıl havada uçar gibi sağa sola gidip gelerek bir çeki düzene kavuştuğu görülüyordu. Daha baylar odaya varmadan kız kardeşi yatakları yapıp hazırlamış, odadan dışarı süzülmüştü. Babasının da öyle bir inadı tutmuştu ki kiracılarına karşı göstermekle yükümlü bulunduğu saygıyı unutmuştu büsbütün. Bayları habire gerilere doğru itip sürüyordu. Sonunda baylardan orta boylusu odanın kapısında ayağını güm diye yere vurarak babasına olduğu yerde durdurdu. Elini kaldırıp gözlerini annesiyle kız kardeşine çevirerek "Şurasını açıklamak isterim ki" diye sözle başladı. Bu evde ve bu aile içindeki çirkin durumları dikkate alarak sözün burasında kısaca karar vermiş, yere tükürdü. "Odadan hemen çıkacağım. Kuşkusuz burada kaldığım günler içinde bir kuruş ödeyecek değilim. Hatta tersine nedenler bulmakta hiç zorluk çekmeyeceğim bir tazminat talebiyle karşınıza dikilip dikilmeyeceğimi de ayrıca düşüneceğim." Adam sustu ve bir şey bekliyormuş gibi önü sıra bakmaya başladı. Gerçekten de çok sürmedi. İki arkadaşa atıldı oradan. "Biz de hemen çıkıyoruz." Bunun üzerine baylardan orta boylusu kolu yakalayarak çat diye vurup kapıyı kapadı. Babası yalpalayarak elleriyle sağa sola tutunup koltuğuna yürüdü ve koltuğun üzerine yığılıp kaldı. Normal akşam uykucuğunu uyuyormuş görünüyor ama sanki gerekli destekten yoksunmuş gibi başının hızlı hızlı sallanmasına bakılırsa hiç de uyumadığı anlaşılıyordu. Gregor bütün zaman kiracı bayların kendisini keşfettikleri yerde kımıldamadan kalmıştı. Planın başarısızlığa uğramasından duyduğu düş kırıklığı, öte yandan belki uzun süren bir açlığın doğurduğu dermansızlık onu hareket etme yeteneğinden yoksun bırakmıştı. Bir an sonra her şeyin başına yıkılacağından adeta kesinlikle korkuyor ve bunu bekliyordu. Hatta annesinin titreyen parmakları arasından kayarak kucağından yere düşen ve sesi bir süre yankılanan keman bile Gregor'u ürkütüp yerinden oynatamadı. Konuşmasına bir giriş olarak eliyle masanın üzerine vuran kız kardeşi "Sevgili anneciğim, sevgili babacığım" diye sesini yükseltti. "Bu böyle yürümeyecek. Belki siz değilsiniz ama ben farkındayım. Bu canavar karşısında kardeşimin adını ağzıma almak istemediğim için şöyle söyleyeceğim. Bu belayı başımızdan atmadan olmayacak. Gücümüz yettiği kadar kendisine bakıp etmeye, kendisine katlanmaya çalıştık. Sanıyorum bu konuda kimse bize karşı en ufak bir suçlama yöneltemez." "Yerden göğe kadar hakkım var kızım," diye söylendi babası kendi kendine. Hala nefes almakta güçlük çeken annesi elini ağzının önüne tutarak gözleri adeta yuvalarından fırlamış, boğuk boğuk öksürmeye başladı. Kız kardeşi annesinin yanına seyirtip alnını tuttu. Kız kardeşinin sözleri babasının kafasında daha kesin kimi düşünceler uyandırmışa benziyordu. Babası doğrulup dimdik oturmuş, kiracı bayların akşam yemeklerinden hala masa üzerinde duran tabaklar arasındaki müstahdem kasketiyle oynuyor, arada bir ses sedası çıkmayan Gregor'a bakıyordu. Öksürmekten annesinin kulağı hiçbir şey işitmediğinden bu kez yalnızca babasına dönüp Başımızdan atmaya bakmalıyız onu, dedi kız kardeşi. Sizin ikinizi de mezara yollayacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Hepimiz böyle canlı dişine takıp çalıştıktan sonra evde bu bitip tükenmez işkenceye katlanılmaz doğrusu. Ben de katlanamayacağım artık. Bunun üzerine hüngür hüngür ağlamaya başladı kız kardeşi. Gözyaşları annesinin yüzüne damlıyor ve kız kardeşi bilinçsiz el hareketleriyle onları buradan silip uzaklaştırıyordu. Acımaklı bir ses ve belirgin bir anlayış ifadesiyle ''Peki ama elimizden ne gelir yavrucuğum?'' dedi babası. Kız kardeşi omuzlarını silkerek çaresizliğini belirtti. Daha önce ağlarken güven dolu bir eda vardı halinde. Oysa şimdi kendisini bir çaresizliğe kaptırmıştı. Babası yarı sorar gibi ''Konuştuklarımız anlayabilse bari'' dedi. Kız kardeşi böyle bir şeyin düşünülemeyeceğini belirtmek üzere ağlamasının arasında hızlı hızlı elini salladı. ''Konuştuklarımızı anlayabilse bari'' diye yineledi babası. Ve gözlerini yumarak böyle bir şeyin olamayacağını söyleyen kız kardeşinin görüşünü benimsediğini belirtti. Belki o zaman kendisiyle bir anlaşmaya varılabilirdi. Ama bu durumda gidecek o evden mutlaka diye bağırdı kız kardeşi. Başka çare yok baba. Sen onun Gregory olduğu düşüncesini kafandan söküp atmaya çalış yeter. Zaten bizim asıl mutsuzluğumuz bunca zaman onun Gregory olduğuna inanmamız değil mi? Nasıl Gregory olabilir düşünsenize. Gregor olsa insanların kendisi gibi bir hayvanla bir arada yaşayamayacaklarını görür ve çekip giderdi. Böyle yapsaydı bir kardeşten yoksun kalırdık ama yaşamamızı sürdürebilir ve onun anısını da içimizde tertemiz korurduk. Oysa şimdi peşimizi bir an bile bırakmıyor, kiracılarımızı kaçırıyor. Galiba bütün eve kendisi el koyup bizi sokağa atacak. Baksana şuna baba, diye haykırdı kız kardeşi birden. Gene başladı işte. Hatta kız kardeşi Gregor'un düpedüz anlayamadığı bir korkuya kapılarak annesine bıraktı. Gregor'un yakınında bulunmaktansa annesini gözden çıkarmaya razıymış gibi onun sandalyesini adeta itip uzaklaştırdı kendisinden ve koşup babasının arkasına sığındı. Kız kardeşinin davranışı babasını da telaşlandırmıştı. Doğrulup kalktı babası. Kollarını kız kardeşini korumak ister gibi yarı havaya kaldırdı. Ama herhangi bir kimseyi, hele kız kardeşini ürkütmeyi asla aklından geçirdiği yoktu Gregor'un. Yalnızca gerisin geri odasına yollanmak için arkasını dönmeye koymuş, durumundaki nezaket dolayısıyla çetin dönüşlerde başına yardıma çağırması gerektiğinden ve bu arada kafasını pek çok kez kaldırıp yere vurduğundan dönüşü kuşkusuz tuhaf bir izlenim uyandırmıştı. Gregor durup çevresine bakındı. Kötü bir niyet taşımadığı anlaşılmışa benziyordu. Ailesini saran korku bir an sonra kaybolmuştu. Hepsi suskun ve üzgün. Gregor'a bakıyordu şimdi. Annesi bacaklarını uzatıp birbirine bastırarak sandalyeye serilmiş yatıyor, bitkinlikten neredeyse gözleri kapanıyordu. Kız kardeşi elini babasının boynuna dolamıştı. Belki artık dönebilirim diye düşündü Gregor ve yeniden uğraşmaya koyuldu. Kendini zorlamaktan ileri gelen o sesli soluğuşun önüne geçemiyor, yer yer çaresiz dinlenmesi gerekiyordu. Beri yandan kendisinden odasına dönmesini kimsenin istediği yoktu şimdi. Her şey ona bırakılmıştı. Dönme işini tamamlar tamamlamaz doğru odasının yolunu tuttu. Odasıyla arasındaki uzaklığın büyüklüğüne şaştı ve aynı yolu nasıl biraz önce o dermansız haliyle adeta farkına varmaksızın geride bırakabildiğini bir türlü aklı almadı. Hızlı hızlı sürünüp ilerlemekten başka şey düşünmediği için ailesinden kendisini rahatsız edecek bir söz, bir sesleniş duyulmadığına pek dikkat etmiyordu. Ancak kapıya vardığında başını geriye döndürdü. Hani boynunda hissettiği sertleşme dolayısıyla tam bir döndürüş sayılamazdı bu. Ama yine de arkasında hiçbir şeyin değişmediğini gördü. Yalnızca kız kardeşi ayağa kalkmıştı şimdi. Gregor'un son bakışı o anda büsbütün uyuyakalmış annesini sıyırıp geçti. Gregor daha odadan içeri ayağını atar atmaz bir anda itilip sürmelenerek kilitlenivermişti kapı. Arkasında baş gösteren gürültüden Gregor öylesine korktu ki bacakları bükülü bükülü verdi. Bu kadar acele davranan kız kardeşiydi. Dimdik oracıkta beklemiş sonra hafifçe sıçrayıp ileri atılmıştı. Kız kardeşinin arkadan yaklaştığını hiç de işitememişti Gregor. Kız kardeşi kilidin içinde anahtarı çevirirken anne ve babasına doğru hele şükür diye seslenmişti. Gregor peki şimdi ne olacak diye sordu kendi kendine. Çok geçmeden hiç kımıldayamadığını gördü. Buna şaşmadı. Tersine şimdiye dek doğrusu bu bacaklarla devinebilmesini tuhaf buldu. Ama başka bakımdan oldukça rahat hissediyordu kendini. Gerçi bütün vücudunda ağrı ve sızılar vardı. Ama öyle sanıyordu ki bunlar yavaş yavaş gücünü yitirecek ve sonunda büsbütün silinip gidecekti. Sırtındaki çürümüş elmayı ve onun iltihaplanıp üzeri baştan aşağı yumuşak tozla örtülmüş çevresini pek algıladığı yoktu artık. Ailesini düşündükçe duygulanıyor, içinde sevgi hisleri uyanıyordu. Hani kendisi de belki kız kardeşinden daha bir kesinlikle ortadan kaybolması gerektiğine inanıyordu. Kulenin saati sabahın üçünü vurana dek bu boş düşünceleri sessiz sakin kafasından geçirdi. Derken dışarıda pencerenin önünde günün yavaş yavaş ağardığını gördü. Başı elinde olmaksızın göğsü üzerine düştü ve bunun kanatlarından o güçsüz son nefsi çıkıp gitti. Sabah erkenden hizmetçi gelip güçlü kuvvetli ve aceleci bir kadın olduğundan kapıları öylesine sert vurup kapıyordu ki o geldikten sonra evde rahat bir uyku uyunamıyordu. Oysa böyle davranmaması kendisine tekrar tekrar tembih edilmişti. Her günkü ziyaretini yaptı. Gregor da pek dikkati çekecek bir taraf göremedi. Onun kasten kımıldamadan yattığını ve kendisine kırılıp gücenmiş bir süs verdiğini düşündü. Çünkü hizmetçiye göre zeki Gregor'dan beklenmeyecek şey yoktu. O sırada tesadüfen elinde bulunan süpürgeyle Gregor'u gıdıklayıp kapıdan uzaklaştırmak istedi. Başaramayınca kızdı. Biraz dürtükledi Gregor'u. Bir direnişle karşılaşmaksızın onu yerinden itebildiğini görünce anladı birden. İşin gerçek yüzünü öğrenerek hayretle gözleri açıldı. Kendi kendine bir ıslık tutturdu. Ama fazla da oyalanmayarak gidip yatak odasının kapısını birden açtı ve yüksek sesle karanlıktan içeri seslendi. ''Gelin bakın şuna ayol, gebermiş gebermiş, sahi yatıyor.'' Sansa ailesinin üyeleri doğrulup yataklarından oturdu. Hizmetçinin halinden duydukları korkuyu yenebilmeleri kolay olmadı. Ancak neden sonra onun verdiği haberi kavrayabildiler. Her biri kendi yattığı taraftan çarçabuk terk etti yatağı. Bay Sansa yorganı omuzlarına almıştı. Bayan Sansa'nın üzerinde yalnız gecelik vardı. Böylece Gregor'un odasına girdiler. Eve kiracı bayların gelmesinden bu yana Grete'nin yattığı oturma odasının da kapısı açıldı derken Grete baştan aşağı giyinikti. Sanki yatmamıştı hiç. Solgun yüzü de bunu doğrular gibiydi. ''Ölmüş mü?'' dedi. İlkin annesine, sonra başını kaldırıp soran gözlerle hizmetçinin yüzüne baktı. Oysa kendisi durumu araştırabilir, hatta bir araştırmada bulunmadan olup biteni anlayabilirdi. ''Galiba öyle'' diye cevapladı hizmetçi ve sözlerinin doğruluğunu göstermek için süpürgeyle Gregor'un ölüsünü itip bir kenara aldı. Bayan Sansa hizmetçiyi alıkoymak ister gibi bir hareket yaptı ama alıkoymadı. Eh dedi Bay Sansa. Artık Tanrı'ya şükredebiliriz. Ardından istavroz çıkardı ve odadaki üç kadın da kendisi gibi yaptılar. Gözlerini bir an bile ölü Gregor'dan ayırmayan Grete, görüyor musunuz ne kadar sıskalaşmış. Tabii bunca zaman bir şey koymadı ağzına. Odasına taşıdığımız yemekleri yine olduğu gibi dışarı çıkarıyorduk. Gerçekten de Gregor'un vücudu yamyası ve kupkuru bir hal almıştı. Bunun da ancak şimdi farkına varabiliyordu. Çünkü Gregor'u havada taşıyan bacakçıkları yoktu artık. Başkaca dikkati üzerine çeken bir şey de bulunmuyordu. ''Biraz bizim odaya gelir misin Grete?'' dedi Bayan Sansa ve mahzun gülümsedi. Grete arada bir başını çevirip ölü Gregor'a bakarak anne ve babasının ardından yürüdü. Onlarla yatak odasına girdi. Hizmetçi Gregor'un kapısını kapayıp pencereyi ardına kadar açtı. Sabahın henüz bu erken saatinde serin havaya bir ılıklık karışmıştı. Mart ayının sonlarıydı artık. Bu sırada odalarından çıkan üç kiracı bay şaşırmış gözlerle sağa sola bakınıp kahvaltılarını arandı. Bayları düşünen olmamıştı. Orta boyluları suratını ekşiterek hizmetçiye ''Kahvaltımız nerede?'' diye sordu. Ama hizmetçi parmağını dudaklarına götürüp acele ve suskun Gregor'un odasına gelmelerini işaret etti. Gregor'un odasına giren baylar elleri biraz havı dökülmüş ceketçiklerinin ceplerinde artık iyice aydınlanmış odada ölü Gregor'un çevresinde dikilmeye başladılar. Birden yatak odasının kapısında üzerinde resmi üniformasıyla Bay Sansa göründü. Bir koluna karısı, öbür koluna kızı girmişti. Hepsinin de gözlerinde ağlamış bir ifade vardı. Grete yüzünü arada bir babasının koluna bastırıyordu. Bay Sansa kızıyla karısından ayrılmaksızın eliyle kapıyı göstererek ''Hemen evimi boşaltınız'' diye bağırdı kiracı baylara. Baylardan orta boylusu ''Bununla ne demek istediğinizi anlayamadım'' dedi. Afallamış ve tatlı tatlı gülümsedi. Öbür iki bay arkalarında tuttukları ellerini sanki lehlerinde sonuçlanacak büyük bir kavganın baş göstermesini sevinçle bekleyerek birbirine sürtüyordu. Bay Sansa ''Ne demek istediğimi söyledim apacık'' diye cevapladı. Yanında kızı ve karısıyla bir saf oluşturarak baylardan orta boylusunun üzerine yürüdü. Kafasındaki düşünceler yeni bir düzen içinde yerlerini alıyormuş gibi baylardan orta boylusu ilkin kımıldamadan durdu ve yere baktı. Sonra öyleyse biz de gideriz diye cevapladı. Hatta ansızın ruhunda beliren bir alçak gönüllülükle bu kararlarını uygulamak için kendisinden izin ister gibi başını kaldırıp Bay Sansa'ya baktılar. Bay Samsa iri gözleriyle "Buyurun gidin" der gibi birçok kez başını sallamakla yetindi. Bunun üzerine baylardan orta boylusu gerçekten uzun uzun adımlar atarak hemen yürüyüp oraya girdi. Bir süredir ellerini oynatmayı bırakarak konuşulanlara kulak kabartan iki arkadaşı ise sanki Bay Samsa kendilerinden önce hola gelebilir ve önderleriyle aralarındaki bağlantıyı koparıp atabilirmiş gibi bir korkuyla onun ardından siirttiler. Holde her üçü şapkalarını askıdan, bastonlarını bastonluktan çekip aldı. Samsa ailesini suskun bir reveransla selamlayıp evden çıktılar. Sonradan anlaşıldığına göre büsbütün yersiz bir kuşkuya kaplan Bay Samsa yanında iki bayanla kapının önüne çıktı. Hepsi birden korkuluğa yaslanarak üç kiracı bayın yavaş olmakla beraber mola vermeksizin yüksek merdivenden inişini, merdivenin her kattaki dönemeç yerinde gözden kaybolup az sonra yeniden ortaya çıkışını izlediler. Baylar aşağı indikçe Samsa ailesinin onlara karşı duyduğu ilgi de yavaş yavaş silindi. Derken başında et sepetiyle kasılarak merdivenleri çıkan bir kasap çırağının kiracı baylarla karşılaşması, sonra onları geride bırakıp basamaklara tırmanmaya devam etmesi üzerine Bay Samsa yanındaki bayanlarla korkuluktan ayrıldı. Her biri rahatlamış kendi odasına döndü. O günü dinlenme ve gezintiye ayırmaya karar vermişlerdi. Böyle bir dinlenmeyi hak etmekle kalmayıp ayrıca buna tam bir gereksinim duyuyorlardı. Dolayısıyla masanın başına geçtiler. Bay Samsa çalıştığı bankanın müdürlüğüne, Bayan Samsa kendi patronuna, Grete de kendi şefine olmak üzere 3 mazeret mektubu yazmaya koyuldular. Mektuplar yazılırken gideceğini haber vermek üzere hizmetçi girdi odaya. Çünkü sabah işini bitirmişti. Mektup yazmakta olan Samsa ailesinin 3 üyesi ilkin gözlerini kaldırmaksızın peki anlamında başlarını salladı. Ama sonra hizmetçinin bir türlü uzaklaşmadığını görerek öfkeyle başlarını kaldırdılar. ''Daha ne bekliyorsun?'' diye sordu Bay Samsa. Hizmetçi sanki bir felaket haberi verecekmiş de bunu ancak inceden inceye sorguya çekildiğinde yapmak istiyormuş gibi gülümseyerek kapıda dikiliyordu. Evde çalıştığı bütün süre Bay Samsa'nın sinirine dokunup durmuş, şapkasındaki o neredeyse dimdik deve kuşu tüyü hafifçe dört bir yana sallanıyordu. Hizmetçinin en çok saygı duyduğu Bayan Samsa, ''Evet, nedir istediğin bakalım?'' diye sordu. ''Şey'' dedi hizmetçi. İştenlikle gülümsemesi hemen sözlerine devam etmesini engellemişti. ''Diyeceğim bitişik odadaki o şeyin nasıl ortadan kaldırılacağını siz hiç merak etmeyin. Bu işi hallettim ben.'' Bayan Samsa ile Grete işlerine devam etmek ister gibi başlarını yazmakta oldukları mektupların üzerineydiler. O anda hizmetçinin olup biteni ayrıntılı biçimde anlatmak istediğini fark eden Bay Samsa kalsın kalsın der gibi kesin bir edayla elini uzattı. Konuşmasına izin verilmeyişi bir an önce gitmesi gerektiğini hatırlatmıştı hizmetçiye. Besbelli kırgın bir tonla sesini yükselterek "Eh, cümleten hoşçakalın" dedi ve biraz hoyrat bir tavırla arkasına dönerek kapıları sert sert vurup evden çıktı. "Akşam olsun yol vereceğim kendisine" dedi Bay Samsa. Ama ne karısından ne de kızından bir cevap alabildi. Çünkü hizmetçi yeni kavuştukları huzur davasını bulandırmıştı. Anne ve kız doğrulup pencereye yürüdüler. Kollarını birbirlerinin bellerine dolayarak pencerenin önünde dikildiler. Bay Samsa başını döndürüp bir süre onları izledi. Sonra "Haydi gelsenize" diye seslendi. "Bırakın şu geçmiş bayat şeyler artık. Hem biraz da beni düşünün." Hemen kadınlar onun sözünü dinleyerek Bay Samsa'ya doğru seyirttiler. Onu sevip okşadılar ve bir solukta yazıp bitirdiler mektuplarını. Sonra her üçü birden evden çıkıp aylardır yapmadıkları bir şeyi yaparak tramvaya atladılar. Kentin önündeki açıklığa geldiler. Kendilerinden başka kimsenin bulunmadığı tramvayı baştan başa güneşin sıcacık ışınları aydınlatmıştı. Oturdukları kanepelere rahatça yaslandılar ve ilerisi için eldeki olanaklar üzerinde konuştular. Hani daha bir yakından bakınca söz konusu olanakların hiç de pek azımsanamayacağını gördüler. Çünkü bu konuda birbirlerine bir şey çıtlatmamalarına karşın her üçünün de işine diyecek yoktu ve özellikle gelecek için pek umut vericiydi. Durumlarında en büyük ve en çabuk düzelmeyi sağlayacak davranış kuşkusuz bir başka eve taşınmalarıydı. Niyetleri Gregor'un arayıp bulduğu şimdiki evden daha küçük, daha ucuz ama konumu daha güzel ve elden geldiğince kullanışlı bir başka eve çıkmaktı. Böylece söyleşip durdular. Bir ara Bay ve Bayan Samsa'nın gözleri üzerine yavaş yavaş bir canlılık gelmiş kızlarına takıldı. Son zamanlar yanaklarını sararıp soldurtan tüm nimet ve eziyetlere karşın onun serpilip açılarak güzel bir kıza dönüştüğünü hemen aynı anda işlerinden geçirdiler. Biraz susar gibi olup adeta bilinçsiz bakışlarla biri ötekine bakarak kızları için artık yavaş yavaş şöyle efendiden bir koca arama zamanının geldiğini düşündüler. Gidecekleri yere varıp kendilerinden önce ayağa kalkan kızlarının gencecik vücuduyla karşılarında dikildiğini görünce bunu yeni düşlerinin ve güzel beklentilerinin onaylanışı saydılar. Şimdi Heinz Polisler'in uzun bir yorumuyla değişimi okullarımıza sunuyoruz. Pazarlamacı Gregor Samsa'nın dev cileğin bir böceğe dönüşümü değişim öyküsünün henüz ilk cümlesinde gerçekleşir. Daha yerinde bir söyleyişle ilgili cümleden önce olup biter bu dönüşüm. Bu yazı Heinz Polisler'in Franz Kafka Der Künstler adlı kitabından almıştır. Antik bir trajedyadaki gibi öyküde olayın yalnızca son perdesinin sergilendiği görülür. Klasik dramaturjinin temel öğesinin yani kahraman tarafından işlenen suçun ne olduğu sorusunun ve bu soruya verilecek yanıtın öyküsünün akışı içinde yavaş yavaş oluşturulması, değişimde kendinden emin bir tutumla bir yana bırakılır. Okuyucu, cinayeti işleyen kişiyi kıskavrak yakalanmış karşısında gören ama işlediği suç ve peşine düşülmesinin haklı nedenleri konusunda tam bir kuşku içinde bulunan bir dedektifin rahatsızlığını yaşar. Bu rahatsızlık davada Joseph ile ilgili olarak büyüyüp katlanılmazlığın sınırına dek gelip dayanır. Klasik trajedya örneğine bağlı kalırsak diyebiliriz ki bu oyunun son perdesi hayvana dönüşmüş Gregor Samsa'nın karşısında yer alan insan oyuncularla diyaloğunu, utanç verici bir ölümle ölüp gitmesini ve dolayısıyla insan akrabalarının kendisinden kurtulmasını içerir yalnızca. Söz konusu perdeden daha çok bir şeyi görmemize izin yoktur. En azından öykünün üst yüzeyinde kahramanın gerçekte niçin bir böceğe dönüştüğü sorusu ortaya atılmaz. Okuyucu öykünün büyülü havasına kendini kaptırır kaptırmaz, bu da pek çok okuyucunun daha ilk cümlede başına gelen bir durumdur. Dönüşüm olayının kendisiyle ilgili bir soru kalmaz ortada. Bir yandan bu kuşkulu sorusuzluğun oluşmasına yazarın kendisi de katkıda bulunur. Dönüşüme uğramış böceğin dünyasıyla onun insan karşıtlarının dünyası arasında yani gerçek üstüyle gerçek arasında gidip gelir. Değişim Kafka'nın hayvan öyküleri arasında ayrı bir yer tutar. Çünkü Gregor hayvana dönüşmesine karşın insan olarak kalır. Hatta hayvana dönüştükten sonra insanken kendisinde saklı kalmış bir takım yüce dürtüler keşfeder içinde. Oysa Kafka'nın öykülerindeki öbür hayvanlarda insanlaşmış hayvanlar söz konusudur hep.